Ayrım 37 sayfa 405. Lazarus Lars Kepler. Yuna yükleme alanının açılır kapanır kapısına yürüdü. Yerler çizilmiş, metal eşik eğilmişti. Gözleriyle siyah lastik contayı takip ettikten sonra dönüp tekrar odaya baktı. Toz parçacıkları zayıf güneş ışığında yüzüyordu. Yer tertemizdi, süpürülmemiş, fırçalanmıştı. Üstelik yakınlarda. Yuna yerdeki gidere doğru yürüyüp diz çöktü ve güçlü çamaşır suyu kokusunu aldı. Izgarayı çıkarıp filtreyi çektiğinde onun da temizlenmiş olduğunu gördü. Nathan dışarı çıkmakla ilgili bir şeyler mırıldanıp o tarafa yöneldi. Yuna ayağa kalkıp yükleme alanına bir kez daha baktı, sonra yavaşça Nathan'ın peşinden gitti. Girişte açık kapıda durdu. Binanın bu kısmı daha karanlıktı. Yuna menteşelere ve kapıya baktı. Kapıyı önce kapattı, sonra tekrar açtı. Uzun bir saç teli kapıyı tutan vidalardan birine takılmıştı. Yuna kenara çekilip duvarın hemen yanında durdu ve kapının kenarını inceledi. Zemine yakın bir noktada oval şekilli üç küçük leke vardı. Başta bunların boyanın arasından görünen ahşap budakları olduğunu düşündü. Ama ovallerin açıları onu eğilip telefonuyla fotoğraflarını çekmeye teşvik etti. Köşe aydınlandı, sonra tekrar karardı. Dışarıdan yüksek bir kazıma sesi geldi. Bir kazıcının kepçesi yerde sürükleniyormuş gibi. Yuna cep telefonundaki görüntüyü büyüttüğünde ovallerin aslında kanlı parmak izleri olduğunu gördü. Birisi bu kapıdan sürüklenerek geçirilirken tutunmaya çalışmıştı. Girişte hiç kan yoktu ama döşeme bir halı yakın zamanda sökülmüş gibiydi. Yapıştırıcı parçaları hala betonun üzerinde görünüyordu. Yuna soğuk havaya çıktığında 30 kadar karganın biraz ilerideki beyaz sanayi biriminin etrafında dönüp durduğunu gördü. Kamyona yüklenmeye çalışılan bir çöp konteynerine odaklanmışlardı. Gürültü de oradan geliyordu. Saga boş binanın köşesinden döndü. Başını iki yana sallarken gözyaşlarını güçlükle tutuyormuş gibi görünüyordu. Birkaç karga yere konup konteynerin durduğu yeri gagalamaya başladı. Kamyon VVS Enterprises'ın kapılarından çıkıp yavaşça Oker ve Gem'e döndü. Yuna yola koşup tam ortasında durdu ve şoföre durmasını işaret etti. Ağır araç yavaşlayıp Yuna'ya yaklaştı ve tıslayarak durdu. Şoför camını indirip dışarı baktı. "Derdin nedir?" diye seslendi. "Ben ulusal operasyon biriminde görevli bir polis şefiyim be. Yasalarımı çiğnedim. Anahtarı kontaktan çıkar ve yere at. Maaşını ben ödüyorum be. Yoksa lastiklerini ateş ederim," dedi Yuna tabancasını kılıfından çıkartarak. Anahtarlar bir takırtı eşliğinde asfalta çarptı. Yuna teşekkürler diyerek kamyona tırmandı. Çöp konteynerini açmak için ağır metal çubuğu kenara çekip kapağı kaldırdı ve korkunç bir koku burnuna doldu. Eski gider boruları, yalıtım malzemeleri, ambalajlar, nemli kartonlar ve kırık bir klozet kapağı yığınının altında 6 adet siyah çöp torbası vardı. Konteynerin dibi kanla kaplıydı. Torbalardan birindeki yırtıktan iç kanamayla kararmış, dirsekten kırılmış çıplak bir kol fırlamıştı. El küçüktü ama bir çocuğa ait değildi. 6 çöp torbası da içine bir ceset sığabilecek kadar büyüktü. İkizlerin el ele tutuştuğu yerde 6 kişi öldürülmüştü. Bina temizlenmiş, cesetler çöp konteynerine atılmıştı. Yuna cep telefonunu çıkarıp Nils Olen'i aradı. O sırada gözlerini tekrar konteynere indirip kırık dirseğe ve alt kolun garip açısına baktı. Kapıdaki kanlı parmak izlerini düşünüp siyah plastiğin üzerinde duran soluk ele baktı. Sonra iki parmağın kıpırdandığını gördü. 79. Bölüm. Valeria karanlıkta şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı. Ayaklarına kalın çoraplar geçirmişler, üzerine bir battaniye atmışlardı. Buna rağmen tir tir titriyordu. "Pellerina, üşüyor musun?" Valeria el yordamıyla su şişesini bulup kapağını açtı ve son damlaları içti. "Pellerina," dedi bu defa daha yüksek sesle, "orada mısın?" Kız cevap vermeyince Valeria'nın ağzında öyle büyük bir gülümseme belirdi ki kurumuş dudakları çatladı. Onu eve sokmuş olmalıydılar, öyle olmalıydı. Kendisine bir battaniye verildiğine göre aralarında bir tür iletişim kurulmuştu demek ki. Uyuşturucu bağımlısı gibi davranarak risk almıştı, kötü sonuçlanabilirdi. Hala ne yaptığını sandıklarını bilmiyordu ama onlara gerçeği söylemiş ya da her şeyi inkar etmiş olsa da onu asla dinlemezlerdi. Valeria bunları nasıl uydurduğunu bilmiyordu. Bir bağımlı olduğuna dair inandırıcı bir hikaye anlatabilmek için elinden geleni yapmıştı. Kollarındaki çirkin yara izlerini zaten fark ettiklerinden emindi. Valeria hiçbir zaman onları saklamaya çalışmamış, estetik ameliyat konusunu araştırmamıştı. Çünkü bazen başka insanlarda uyandırdıkları iğrenme duygusunu hak ettiğini düşünüyordu. Kendi utanç duygusu çok daha kötüydü. Aile Pellerina'nın bu işe karıştığına pek de inanmamıştı muhtemelen. Valeria kendi uyuşturucu borçları yüzünden ikisinin cezalandırıldığını itiraf ettiğinde durumu daha iyi anlamışlardı ve aynı zamanda ahlaki açıdan kafaları daha da karışmıştı. Döşeme tahtalarını söküp tabutu açtıkları son sefer ona yatması için bağırmalarına, keş fahişe demelerine ve kafasına sıkacaklarını söylemelerine rağmen doğrularak oturmuştu. ''Yapın o zaman'' demişti. ''O zaman Yurek'e olan borcumu siz ödersiniz.'' ''Kapa çeneni'' demişti kadın. ''Her şey için üzgün olduğumu bilin.'' ''Seni affederim yani'' diye araya girdi adam. ''Öyle mi? Sen pisliğin tekisin, insan bile değilsin.'' ''Onunla konuşma'' diye fısıldadı kadın. ''Kötü şeyler yapmak istemiyorum'' dedi Valeria. ''Sadece daha fazla borç alamayınca yoksunluk başladı ve çok çaresizdim. AIDS'ten, aşırı dozdan, dayak yemekten ya da tecavüze uğramaktan hiç korkmuyorsun.'' Ama o yoksunluk insanı dehşete düşürüyor, cehennemden farksız.
Umarım şimdi oradasındır dedi adam.
Hava çok soğuk, artık bacaklarımı hissedemiyorum. Bir geceyi daha sağ çıkarabileceğimi sanmıyorum.
Kadın elindeki baltayı tartarak bu bizim sorunumuz değil dedi.
Yurek size bizi öldürmenizi mi söyledi?
Biz sadece size bekçilik ediyoruz diye cevap verdi adam.
''Onunla konuşmamamız gerekiyor.'' dedi genç kız. ''Pellerina'yı korkutmak istemiyorum.'' diye devam etti Valeria. ''Ama o daha çok küçük. Yakında donarak ölecek. Bunu anlıyorsunuz değil mi?''
Adam ona doğru bir adım attı ve tüfeği kaldırarak ''Yere yat.'' dedi. O kadar yakınına gelmişti ki kollarındaki sarı tüyleri görebiliyordu.
''Yani bizi eve götürebilirsiniz. Öyle güçsüzüm ki şu an ayakta bile durabileceğimi sanmıyorum.'' ''Beni bağlayabilirsiniz, silahınız da var sonuçta.''
Tabutun içine bir torba yiyecek artığı attılar, kapağı tekrar indirip kayışları sıktılar. Valeria'nın parmakları düğümü çözemeyecek kadar güçsüzdü. Bu yüzden torbayı dişleriyle yırtarak açmak zorunda kaldı. Biraz haşlanmış patates ve sosis yedi. Neredeyse kusacaktı ama yemeğe odaklanmaya çalıştı. İçi ısındı ve zihni tuhaf bir şekilde bulanmaya başlayınca yemeğin ilaçlı olduğunu, onu ya uyuşturduklarını ya da öldürmeye çalıştıklarını anladı. Birkaç dakika pembe rüyasında bir sinek kuşuyla rüzgarda hareket eden güzel bir Çin dokuması gördü ve karanlıkta gözlerini açtı. Tabutun kapağını saran mühür beyaz ve mavi renkte parlıyordu. Gevşek kayışların evin altındaki kuru toprağa düştüğünü, bir vincin takırtısını duyabildiğini düşündü. Uyuşturulmuş haliyle Pellerina'nın tabutunu açtıklarını fark etti. Onu eve taşırken ağladığını duyduğunu sandı. Valeria ne kadar zamandır baygın halde yattığını bilmiyordu, en az bir gün belki. Başı ağrıyordu ve ağzı kurumuştu. Ona daha kalın bir şeyler giydirebilmek için uyutmuş olabileceklerini tahmin etti. Bağımlı olduğuna ve Pellerina'nın kimsenin yüzünü yakmadığına dair hikayesine inanmışlardı demek ki. Pellerina artık burada onunla birlikte değildi. Belki onu serbest bile bırakmış olabilirlerdi. Şimdi Valeria buradan kurtulmalı, hikayesini Yurek'in aleyhine çevirip onun kendisini kullandığını anlamalarını sağlamalıydı.
80. Bölüm. Saga Karolinska Hastanesi'nin 4. katındaki yoğun bakım ünitesinin tuvaletlerinden birinin lavabosunda yüzünü yıkıyordu. Bir kez daha kendine artık toparlanması gerektiğini söyledi. Ama gözleri yeniden dolunca klozet kapağına oturup yavaş yavaş nefes almaya çalıştı.
''Bunu yapabilirim.'' diye fısıldadı.
Yuna'nın çöp konteynerinde bir şey bulduğunu söylediğini duyduğunda sanayi biriminin arka tarafında donmuş sonbahar yapraklarını tekmeleyerek demir yolu hattındaki çitin yanından yürüyordu.
Bir tren gürültüyle geçmişti. Bir göldeki buzun içine düşmüş de donmuş suda batıyordu sanki. Tozlar ve çöpler havaya savrulurken yabani otlar rüzgarda sallanıyordu. Bir anda içini saran korku sınırsız, her şeyi kuşatan bir yorgunluğa benziyordu. Vazgeçip yere uzanmak ve zamanı durdurmak için bir şanstı bu. Ama Saga bunun yerine demiryolu setinin arkasındaki alçak çite tutunmuştu. Yuna'nın içlerinden birinin hayatta olduğunu söylediğini duyunca da derin bir kumun içine gömülmüş gibi yürümeye başlamıştı. Çantasının yere düştüğünü fark etmemişti bile, omzundan kaymış olmalıydı. Yurek'in onu öldürmesine izin vermesi gerektiğinden başka bir şey düşünemiyordu. Hepsi onun suçuydu. Kara kargalar VVS Enterprises'ın binasının önünde yere tünemişti. Saga köşeyi dönüp yola adım attığında çöp kamyonunu görmüş, bir an için sürücü ön camdan gözüne ilişmişti. Yuna bir şeyler söylerken Nathan Saga'ya dönmüştü ve Saga hissettiği dehşetin Nathan'ın yüzüne yansıdığını görmüştü. Nathan ona doğru yürürken ellerini kaldırarak onu sakinleştirmeye çalışmış, daha fazla yaklaşmasını engellemişti. ''Kız kardeşim'' diye mırıldanmıştı Saga Nathan'ı geçmeye çalışarak. ''Lütfen bekle, senin...'' ''Hayatta olan kim?'' ''Bilmiyorum, ambulans yolda ve...'' ''Pellerina'' diye aykırmıştı Saga. Nathan'ın ona nasıl sarıldığını, beklemesi gerektiğini söylediğini, sonunda kendini birkaç yüz metre ötedeki Yuna'nın arabasında titreyerek otururken bulduğunu hatırlıyordu. Üç polis arabası ve altı ambulans gelmişti. Mavi ışıkları binalarla çitlerin üzerine vurmuş, gölgelerini asfalta ve çalılara düşürmüştü. Saga arabanın ön camından sağlık görevlilerinin çalışmasını izliyordu. İlk başta kamyonun çevresinde telaşlı ve yoğun bir hareketlenme olmuştu. Ama çıplak kadın dışındaki herkes ölmüştü. Saga cesetleri taşıma biçimlerinden bunu anlayabiliyordu. Çöp konteynerinde üç kişi çöp torbalarını kesip açıyor, cesetleri birbiri ardına çıkartıyordu. Saga aralarında çocuk cesedine benzer bir şey olup olmadığını görmeye çalışmıştı. Ama çok uzaktaydı ve görüşü engellenmişti. Bir ambulans geri geri giderken üniformalı polisler bölgeyi kordon altına almıştı. Çöplükten çıkartılıp yere dizilen parçalanmış cesetlerden sadece birini bir anlığına görebilmişti. İnce bir bacak çöp konteynerinin paslı kenarına çarpmış, siyah bir çöp poşeti tıknaz bir adamın sırtına yapışmıştı. İlk ambulans kadını alarak bölgeden ayrılıp yer falla ve gene doğru giderken siren seslerinin gelmeye başladığını duymuştu. Saga Valeria'nın ölenler arasında olup olmadığını ya da Pellerina'nın çıplak bedeninin en uç noktada yatıp yatmadığını anlayamamıştı. Arabanın kapısını açıp indiğinde aslında gitmek istemiyordu ama buna mecburdu. Yoğun, mavi ve durgun bir suyun içinde güçlükle ilerliyordu, sanki başarabileceğinden emin değildi. Yuna sağlık görevlilerinin yanında duruyordu. Saga'nın geldiğini görmemişti, yüzündeki ifadeyi okumaya çalışmıştı. Üzgün ve odaklanmış görünüyordu. Saga kordona doğru yürümüştü. Üniformalı memurlardan biri onu tanıyıp geçmesine izin vermişti. Saga ona teşekkür ettikten sonra yoluna devam edip kanlı ve fena halde solgun görünen cesetlerin birkaç adım ötesinde durmuştu. Pellerina da Valeria da cesetlerin arasında değildi. Saga birkaç defa kontrol etmek zorunda kalmıştı. En uçtaki ceset 20'li yaşlarında yeşil gözlü ve siyah saçlı genç bir adama aitti. Boğazı kesilmiş, yüzü ve kafasının bir tarafı feci darbe almıştı. Saga sendeleyip çitlerden destek almış, ardından otların arasından yola doğru ilerlemiş, ellerini polis arabalarından birinin kaportasına yaslayıp bir süre öylece durmuştu. Yüzünün arabanın beyaz boyasına belli belirsizce yansıdığını gördüğünde dönüp yardım etmesi gerektiğini düşünmüştü. Arkasına baktığında sağlık görevlileri çıplak adamı bir sedyeye yerleştiriyordu. Saga çömelip sırtını polis arabasının ön tekerleğine dayayarak yüzünü kapatmış, Pellerina'nın ölenler arasında olmamasının verdiği rahatlama ve minnettarlıkla ağlamaya başlamıştı. Sonunda Yuna gelip yanında yere oturmuş, ambulanstan getirdiği battaniyeyi Saga'nın omuzlarına sarmıştı. ''Onun cesetlerin arasında olduğunu sandım.'' demişti, gözyaşlarını iki eliyle silerek. ''Başka insanlar acı çekmiş olsa da rahatlaman normal.''
''Biliyorum, sadece
ben böyle değildim ama birinin ona zarar vermesi düşüncesine katlanamıyorum diyerek boğazındaki yumruyu yutmaya çalıştı. Pellerine dünyanın en bilge, en harika.
Onu bulacağız.
Saga kendini toparlamaya çalışarak şimdi planımız nedir diye sormuştu.
Yuna da kadını kurtarabilirlerse onunla konuşmalıyım demişti. Ondan sonra da Pollux'un diğer elinin bulunduğu yazlık eve gideceğim.
Saga ben de seninle geleceğim demişti ama Yuna ayağa kalktığında yerinden kıpırdayamamıştı.
Gelmek zorunda değilsin biliyorsun.
Saga yüzünü tekrar lavaboda yıkayıp kağıt havlularla kurulandıktan sonra hastane tuvaletinden çıktı. Koridoru geçerken o gün korkunç haberler alacak olan insanları, çöp konteynerindeki ölülerin ebeveynlerini, çocuklarını, eşlerini, erkek arkadaşlarını ve kardeşlerini düşündü. Şimdilik o rahatlamıştı. Hala mutlu bir sonu umut edebilirdi. Bilinci yerinde olmayan kadının isminin Emilia Thorne olduğu tespit edilmişti. Karolinska Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine götürülmüş, burada ona sakinleştirici verilmişti. İki kolu ve bir bacağı kırılmış, kafatasının arkasına ciddi bir darbe almış, boynundan ısırılmış, karnı kesilmiş, çok kan kaybetmişti. Doktor tam ameliyathaneye girmek üzereyken Yuna elinde koruyucu kıyafetlerle koşarak geldi.
Dur dedi, hastayla konuşma şansımız var mı? Ben polis memuruyum ve...
O halde prosedürü biliyorsundur diye araya girdi doktor.
Hayatı tehlikede olan başka insanlar da var.
Ona çoktan sakinleştirici verildi ve anestezi verilecek.
Onu bulan bendim, sadece birkaç dakikaya ihtiyacım var diye araya girdi Yuna koruyucu önlüğü üzerinden geçirerek.
İşimizi engellemene izin veremem dedi doktor ama entübe edilmeden önce şansını deneyebilirsin.
Personelin hazırlık yaptığı ameliyathaneye girdiler. Bir anestezi uzmanı kadının kırık olmayan bacağının üstündeki kasığı dezenfekte edip ardından damara bir kateter yerleştirdi. Kadının yüzü solgun ve sarımsı, cildi morfinden dolayı terliydi. Kızıl saçlarının bir kısmı pıhtılaşmış kanla yanağına yapışmıştı. Kırık kolları iç kanamadan benek benek olmuştu.
Emilia beni duyabiliyor musun?
Ne dedi kadın neredeyse duyulmayacak bir sesle.
Binada bir çocuk var mıydı, küçük bir kız diye sordu.
Hayır diye fısıldadı kadın.
Düşün, Down sendromlu küçük bir kız var mıydı?
Anlamıyorum, Ralph'i öldürdü, yüzünü damgaladı, sonra adamların boğazını kesti, sonra bana saldırdı ve...
Kim yaptı bunu, kim yaptı?
Yapımcı deliye döndü, o...
İsmini biliyor musun?
Kalp ve akciğerleri muayene edin dedi doktor karbondioksit monitörüne bakarak.
Yapımcıya nasıl ulaşabileceğimi biliyor musun?
Sen de kimsin diye mırıldandı kadın.
İsmim Yuna Linna, başkomiserim.
Her şey seninle ilgili dedi kadın titrek bir sesle.
Ne demek istiyorsun?
Adam bağırıp duruyordu, seni ezeceğini, senin...
Kadının vücudu titremeye başladı ve öksürünce kanlar çenesine ve göğsüne aktı. Yuna doktor ve hemşirelere yol vermek için geri adım attı. Odadan çıkıp koruyucu giysilerini çıkardı ve aceleyle koridordan bekleme salonuna gitti.
Saga ve Nathan koltuklardan birinde yan yana oturmuş telefonlarına bakıyorlardı. Saga'nın yüzü gergindi, gözleri kan çanağına dönmüştü.
Yuna pellerine orada değil dedi.
Saga onaylarcasına başını sallayıp telefonunu bıraktı ve Yuna'nın bakışlarına karşılık verdi. Nathan alçak masadaki broşür yığınını kaldırıp üzerinde ikizler takım yıldızının çizili olduğu haritayı açtı.
7 yer kaldı dedi. Diğer elden, yazlık evden başlayacağız sanırım değil mi?
Belki de bu konuda yanılmış olabiliriz dedi Yuna.
Ne demek istiyorsun?
Orada bir şey bulacağımızdan eminim ama bu yürek için kişisel bir mesele. Beni ezip geçmek istediğini söylemiş.
Nathan başını kaldırıp Yuna'ya baktı.
Ayaklar mı yani?
Sonra tekrar haritaya doğru eğilip incelediler. Pollux'un sol ayağını işaretleyen yıldız Söder Talye'de bir yolun ortasındaydı. Sağ ayağı ise Nykvarn'ın kuzeyindeki müstakil bir evi işaret ediyordu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 416.